İlahi Adalet. Hazreti Mevlana, zulüm ve haksızlığın bu dünyada da çoğu kez zalimin yanına kar kalmadığını şu kıssayla anlatır. Rivayete göre Davud peygamber zamanında bir adam vardı. Bu adam hep şöyle dua ederdi: "Ya Rabbi, bana zahmetsiz, eziyetsiz bir zenginlik ver." Bu adam sabahtan akşama kadar, akşamdan da ertesi gün kuşluk zamanına kadar bu duada bulunurdu. Halk onun bu garip haline gülerdi. Fakat o, gülenlere de, alay edenlere de aldırmaz, yine duasına devam ederdi. Bir gün o zavallı adam kuşluk vaktinde yine ağlayıp inleyerek bu çeşit dualar edip dururken, birdenbire bir öküz adamın evine doğru yöneldi. Boynuzu ile kapıya vurup kilidini kırdı. Paldır küldür evin içine girdi. Adam da hemen sıçrayıp kalktı. Onun ayaklarını bağladı. Hiç durup düşünmeden hemen öküzün boğazını kesiverdi. Ona göre Allah onun duasını kabul etmiş, kolay rızkını göndermişti. Başka bir ihtimal aklına dahi gelmiyordu. Hayvanın derisini yüzsün diye kasabı çağırmaya gitti. Meğer o öküz kasabın imiş. O öküzün sahibi vaziyeti görünce, "Ey haksızlıkla, zulümle benim öküzümü aşıran," dedi. "Sen bana borçlusun. Ey ahmak, ey hileci, neden benim öküzümü kestin? İnsafa gel, söyle," dedi. Adam da dedi ki, "Ben Allah'tan rızık istiyordum. Gece gündüz kıbleye dönüp dua ediyordum. Uzun zamandan beri ettiğim o dua kabul edildi, öküz geldi. Ben de rızkım ayağıma kadar geldiği için onu kestim. İşte sana cevap." Bu cevap üzerine öküzün sahibi öfkelendi. Adamın yakasına yapıştı, yüzüne de birkaç defa yumruk attı. "Gel ey zalim ahmak," diye onu çeke sürüye Davud peygamberin huzuruna götürdü. Adam, "Ben dua ettim, Allah gönderdi," dedikçe kasap da, "Dua ile ele bir şey geçseydi, kör ve dilenciler muhteşem ve muazzam birer bey olurlardı," diyordu. Dua eden adam ellerini semaya açıp, "Ya Rabbi, benim dua edişimi, senin de onu kabul buyuruşunu senden başka kimse bilmez. Allah'ım, o duayı benim gönlüme sen verdin, gönlümde yüzlerce ümit uyandırdın, bana yardım eyle," diye niyaz etti. Hasmı ise, "Amca, ne diye yüzünü göğe doğru çevirmişsin? Bana döndür de doğru söyle," diye çıkışıyordu. Davud peygamber evinden dışarı çıkınca o adamları gördü ve, "Ne var, ne oluyor?" dedi. Meseleyi her iki tarafta anlattı. İşin zahirinde kasap haklıydı. Fakat işin içinde başka bir sır var gibiydi. Davud aleyhisselam, "Ey öküzünü isteyen," dedi. "Bugün git, bu davayı bugün bırak, bana mühlet ver. Ben halvet yerine gideyim, namaza durayım da bu halleri, bu sırları bilen Cenab-ı Hak bana onların hikmetini tecelli ettirsin." Allah ona ne gösterdiyse tam gösterdi. İntikama layık olan kişinin kim olduğunu anladı. Ertesi gün bütün davacılar geldiler. Davud peygamberin önünde saf oldular. Evvelki gibi iddia tekrarlandı. Davacı o fakir hakkında birçok kötü sözler söyledi. Hazreti Davud öküz sahibine dedi ki, "Sus, bu fakiri kötülemekten ve bu davadan vazgeç. Öküzünü bu Müslümana helal et, iş bitsin." Öküz sahibi ortalığı velveleye vererek bağırıp çağırmaya başladı. "Eyvahlar olsun, bu nasıl hüküm, bu nasıl adalet?" Davud aleyhisselam hükmünü daha da ağırlaştırdı. "Ey inatçı kişi, çabuk bütün malını mülkünü ona bağışla. Yoksa işin fena olur. İşte sana söylüyorum, yaptığın bütün kötülükler, zulümler meydana çıkar." Adam da "Eyvah! Vah vah!" diyerek feryat etmeye başladı. "Ey peygamber, her an zulmü arttırıyorsun," diye sızlandı. Hazreti Davud yine gürledi. "Hadi git, oğulların da, eşin de onun kulu, kölesi, cariyesi oldu. Bundan fazla söz söyleme." Adam bu sözleri duyunca deli gibi oldu. İki eliyle göğsüne taş vuruyor, ne yapacağını bilmediği için yukarı aşağı koşuyordu. Halkın da kafası karıştı. Bu nasıl hükümdü? Ey seçilmiş peygamber! Bu davranış, bu hareket sana yakışmaz, bu apaçık zulümdür. Bir günahsızı hiçbir suçu yok iken kahrettin. Davud aleyhisselam dedi ki, dostlar, bu adamın gizli tuttuğu sırrının açığa çıkma zamanı geldi. Hepiniz kalkın, şehrin dışına çıkalım. Çıkalım da gizli sırrı anlayalım. Filan ovada büyük bir ağaç vardır. Dalları çoktur, gürdür, birbirine bitişmiştir. Yalnız onun dibinden bana kan kokusu geliyor. Bu bedbaht adam bir köleydi. Orada efendisini öldürmüştür. Allah'ın hilmi şimdiye kadar o cinayeti örtmüştü. Fakat sonunda bu zalimin şükretmeyişi, öldürdüğü efendisinin çoluğuna, çocuğuna hiç yardımda bulunmaması, o fakirleri bir lokma ile olsun aramaması, eski hakları aklına bile getirmemesi o sırrı açığa vurdu. Bu lanetlenmiş adam şimdi de efendisinin oğlunu bir öküz için yere vuruyor. Allah onun günahını örtmedeydi. Fakat kendisi kendi eliyle günahın üstündeki perdeyi kaldırdı. O ağacın altına vardılar. Hazreti Davud'un gösterdiği yeri kazdılar. Kasabın öldürdüğü efendisinin başı, katil kasabın adının yazılı olduğu bıçak orada çıktı. Efendini öldürüp malını aldın. Allah onun halini bana açıkladı. Senin karın da onun cariyesiydi. O da öyle bir efendiye cefa etmişti. Ondan doğan erkek dişi bütün çocuklar, öldürülen kişinin mirasçısı olan bu adamın mülküdür. Sen kölesin. Senin bütün kazancın, malın, mülkün onun mülküdür. Şeriat, adalet istiyordun. İşte şeriat. Allah'ın hilmi zalim ve katillerin cezasını bir müddet bırakır. Ama zulüm haddini aşınca onu meydana çıkarır. Mesnevi. Perde arkası başka. Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın sırlarla dolu yolculuklarının üçüncü sahnesi de Hakk'ın Allah tarafından korunmasına dair bir başka misaldir. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa dedi ki, "Dileseydin elbet buna karşı bir ücret alabilirdin." Hızır şöyle dedi, "İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim." El-Kehf 77-78. Hızır aleyhisselam bu davranışının hikmetini şöyle izah etti. Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki, duvar sağlam olsun, çocuklar zayıf iken hazine ortaya çıkmasın. O iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. El-Kehf 82. Bu hadiseden anlıyoruz ki Cenab-ı Hak helal kazancı korur. Helal kazanç Allah'ın izniyle zayi olmaz. Mazlumun ahı. Şair ilahi adaleti şöyle ifade etmiştir. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir. Elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Halkımız da alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlumun ahı, indirir şahı şeklinde sözlerle bu hakikatler hususunda ikaz etmişler. Ahirete bırakma. Üzerinde bir hak olan kişi derhal hakkı sahibine teslim etmelidir. yaptığı haksızlıkları telafi cihetinde gayret etmeli, helalleşmeli, istiğfarda bulunmalıdır. Peygamber Efendimiz ümmetini bu hususta çok ikaz buyurmuştur. Kendileri irtihallerine sebep olan hastalığa yakalanmadan bir gün önce Medine'nin Cennetül Baki denilen mezarlığına gitmişler, oradaki meftalar için "Ey büyük Allah'ım, burada yatanlardan mağfiretini esirgeme" diyerek dua buyurmuşlardı. Adeta meftalarla vedalaşıyor, helalleşiyorlardı. Sonra ashabını topladı, onlara ikazlarda bulundu. "Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rüsva olurum demesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahiret rüsvalığından çok hafiftir." buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiyesini kendisi üzerinde de göstermek ve bizlere en güzel bir numune olmak için şöyle buyurdu. "Nihayet ben de bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları geçmiş olabilir. Kimin sırtına vurmuşsam, işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malından sehven almışsam, işte malım, o da gelsin alsın. İşte bizim medeniyetimiz." Mevtanın borçları. Helalleşmek çok mühimdir. Ölümden sonra da vefat edenlerin yakınları kul haklarını eda gayretinde olmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mevta getirildiğinde akrabalarından birini çağırtır ve sorardı. "Mevta üzerinde kul hakkı var mı? Borcu var mı?" Cenaze namazını ona göre kılardı. Eğer kul hakkı var ise, ödenmezse, helallik olmazsa onun namazını kıldırmazdı. Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazını kıldırması için bir adamın cenazesi getirildi. Ancak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın." buyurdu. Ben, "Borç benim üzerime olsun ey Allah'ın Resulü" dedim. "Sadakatle mi?" dedi. "Sadakatle" dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı. Daha sonra Peygamberimizin imkanları genişleyince o borçları kendisi ödemeye başladı. Adet diye yapılmamalı. Alemlere rahmet, Peygamberimizin kul hakkına yüksek derecede hassasiyet görmesinden ibret almak gerekir. Bugün de cenazelerde "hakkınızı helal ediyor musunuz?" diye sorulmakta. İnsanlar "helal olsun" demektedirler. Ancak bu tatbikat "adet yerini bulsun" kabilinden yapılmakla da ödenmemiş borçlar, sahibine teslim edilmeyen haklar yerine getirilmiş olmaz. Bu sebeple aslen zikrettiğimiz hadis-i şerifte olduğu gibi vefat eden kişinin yakınlarına ölenin borçlarını ödemelerinin, üzerindeki hakları yerine getirmelerinin çok mühim olduğunu ifade etmek icap eder. Hülagu'yu getiren husus. Tarihte zalimliğiyle meşhur Moğol hükümdarı Hülagu 1258 senesinde Bağdat'ı yakıp yıktı. 400 binden fazla Müslümanı kılıçtan geçirdi. Camiler, medreseler yerle bir edildi. Milyonlarca dini ve ilmi eser Dicle Nehri'ne atıldı. Nehir günlerce kan ve mürekkep aktı. Hülagu, şehrin dışında kurduğu karargâhtan haber gönderip o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirdi. Ancak kimse görüşmek istemedi. Çünkü işin içinde kelleyi kaptırmak da vardı. Bu haber zamanın genç alimlerinden birine ulaştığında "Ben gidip görüşürüm" dedi. Genç alim ufak tefek bir cüsseye sahipti. Henüz sakalı da tam çıkmamıştı. Görüşmeye giderken kendisine bir deve, bir keçi, bir de horoz verilmesini istedi. Genç alim tedarik edilen bu hayvanlarla Hülagu'nun çadırına vardığında onları dışarıda bırakıp içeri girdi. Kendisine takdim ettiler. İstediğiniz Müslüman alim bu, dediler. Hülagü, başka birini bulamadılar mı, diye sordu. Genç alim, böyle bir sualle karşılaşacağını bildiği için Hülagü'nün sualini şöyle cevaplandırdı. Sen görüşmek için iri yarı boylu poslu birini istiyorsan, devemi getirdim. Yok, yaşlı, sakallı biriyle görüşmek istiyorsan, bir keçi getirdim. Yok, sesi gür biriyle görüşmek istiyorsan, bir de horoz getirdim. Üçü de çadırın önünde, onlarla görüşebilirsin. Hülagü, karşısındakinin sıradan biri olmadığını anladı. Sen şöyle otur bakalım, dedi ve yer gösterdi. Hemen arkasından ilk sorusunu sordu. Söyle bakalım, beni buraya getiren sebep nedir? Genç alim bu soruya şöyle cevap verdi. Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Nimetlerin kıymetini bilemedik, esas gayemizi unutup makam mevki, mal mülk peşine düştük, zevku safaya daldık. Cenab-ı Hak da verdiği bu nimeti almak üzere seni gönderdi. Hülagü ikinci sualini sordu. Peki beni buradan kim gönderebilir? Genç alimin cevabı yine çok ibretliydi. O da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp nimetin kıymetini bilir, zevku safadan, israftan ve zulümden birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen burada duramazsın.